Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 21.
Babası bana bir altın küme hediye ediyordu ve bu beni çok duygulandırmıştı. Acaba bundan sonra Tobias'la zevk alarak aşk yapabilecek miydik? Şimdiye kadar kadınların erkeklere bir rende görevi gördüğü sonucuna varmıştım. Onlar kadınların üzerinde ta ki bir inilti doruğuna ulaşana kadar yatıyorlardı. Sonra geri çekilip hemen uyuyorlardı kadınlar tek başına terk edilmiş kalırken. Şefkatli okşamalar sadece seks istedikleri zaman olurdu. Babamın beni hazırlamaya çalıştığı sevinçler bunlar mıydı? Eşimin geceleri alelacele okşamaları zorunlu bir alıştırmayı sonuçlandırmak mıydı? Hastanede adını Arlette koyduğumuz bebeğime en iyi şekilde nasıl bakacağımı öğreniyordum. Tekrar evde her saniye onun yatağına koşuyordum, hala nefes alıp almadığını kontrol etmek için. Ben çok sinirli ve gergindim ve herhangi bir şey yanlış yapmaktan korkuyordum. Bir hafta sonra sütüm kesildi. Ben çok bitkindim. Arlette ile birlikte 10 günlüğüne anneme gidiyordum. O da benim kadar tecrübesiz ve sinirliydi. Fakat sonra bir komşu kadın gelip bize yardım ediyordu. O bize bebeklerin oldukça güçlü olduklarını gösteriyordu. Bana fevkalade bir tarzda Arlette ile nasıl başa çıktığını gösteriyordu ve ben daha çok özgüvenli yeniden eve dönüyordum. Bu kıyaslanamaz sorumluluğu almak beni büyük bir sevince boğuyordu. Kızımla geçirdiğim her dakikanın tadını çıkarıyordum. Fakat yeni taleplere ve aralıksız baskıya yeterli değildim. Ve Tobias'la ailesinin bitmeyen beklentileriyle hiç başa çıkamıyordum. Onların kabiliyetleri ve kusursuzlukları sürekli gözlerimin önündeydi ve ben bunlara çıldırıyordum. Onların kendi çamaşır makineleri vardı. Bense sadece haftada iki kere apartmanın ortak çamaşır makinesini kullanabiliyordum. Hem de bu kadar çok çocuk bezlerine rağmen ki pek iyi kokular saçmıyorlardı. Yıkanması gereken dar gibi çamaşır ve ütüler sinirlerimi yıpratıyordu. Bebek benim devamlı dikkatimi, uykusuz nice geceler ilgimi istiyordu. Öyle ki gündüzleri ev idaresinde öğrendiğim çabuklukları yapacak enerjiyi dahi kendimde bulamıyordum. Ev işlerim her geçen gün biraz daha geri planda kalıyordu ve yüksek İsviçre standartlarına uymuyordu. Dolayısıyla ben azarlanıyordum. Annem başında hiç kimse bana yardım etmiyordu. Nitekim onun da kendi hayatı vardı. Bir akşam Tobias yanıma oturup her gün için ayrı ayrı taksim ettiği ve zarflara koyduğu ev harçlıklarını uzatıyordu. Böylece ben de düzenli harcamaya daha fazla çaba gösteriyordum. Ve 3 günlük alışverişi birden yapıp bir sonraki zarftan para kullanınca yine zorda kalıyordum. Ben çok ümitsiz bir vakaydım. Bu harçlıkla ne kadar az idare edersem o kadar yorgun, keyifsiz, hissiz ve bıkkın oluyordum. Tobias'ın zamanını daha çok erkeklerle geçirdiğini biliyordum. Bu durum beni yine değersiz bir kadın olduğum duygularıma geri götürüyordu. Çocuğa da pek fazla ilgi göstermiyordu ve ben bunun onun kız oluşuyla bağlantılı olduğuna çok emindim. Biz erkeklere sadece hizmet etmekte, hamallıkta iyiydik. Ve bir parça seksle onları memnun kıldıktan sonra bir kenara itiliyorduk. Kendi arzu ve ihtiyaçlarımızı belirtmeye hiç hakkımız yoktu. Onlar önemsiz ve can sıkıcıydılar. O kafama veya omzuma 3 defa hafifçe vurduktan sonra bu onun bana iyi geceler deme tarzıydı. Ben sırtımı dönüyor ve sessizce ağlıyordum. Biriyle birlikteyken kendini yalnız hissetmek gerçekten yalnız olmaktan çok daha kötüydü. Ben çocuk bakıcısı tutup sinemaya gitmeye başlıyordum. Annem ve Andreas'ı öyle sık sık rahatsız etmek istemiyordum. Vivet benimle geliyor ve ara sıra Tobias'la da dışarıda bir akşam geçirebiliyorduk ancak diğer çiftleri el ele görmek bana acı veriyordu. En kötüsü de eve onsuz dönmekti. Bazen Tobias eve gelinceye kadar evin arkasında bekliyordum ki boş evde oturmanın ne demek olduğunu o da görsün. Fakat ben yalnız çıkınca bu onu kızdırıyordu ve evliliğimize de bir yararı olmuyordu. Ona gelen telefonların çokluğu bana fazlalık ve lüzumsuz olduğum hissini veriyordu. Onun bir erkek ve bir kız kardeşiyle törelerine bağlı, muhafazakar İsviçreli bir ailesi vardı. Karnaval kulübünde önemli bir fonksiyonu vardı ve havacılık kulübü ve iş yerinde de. O aranılan biriydi, ev hanımlığı ve annelik görevlerimi bitirdiğinde benim önümde sadece boş akşamlar vardı. Aynadaki aksim benim hala genç olduğumu ve çirkin olmadığımı söylüyordu, ancak benim hayatım 20 yaşında bitmiş görünüyordu. Sıkıntı ve ümitsizlikten başka bir şey yoktu içimde. Sık sık çocuk yatağının yanında oturup küçük kızımla konuşuyordum. Bana teselli verip arkadaşlık edemeyecek kadar küçüktü o ve Tobias beni yaşamına katılmaya bırakmıyordu. Biz bir aile miydik? Benim bir aileymişiz gibi bir hissim yoktu. Zaman durmuş gibiydi ve ben ölmenin daha iyi olacağını düşünüyordum. Zamanla Tobias'ın dışarı mı çıktığı yoksa evde mi kaldığı önemini yitiriyordu. O kadar derin bir bunalımdaydım ki sürekli yeniden elimde bulabildiğim her türlü ilaçla kendini banyo dolabının önünde buluyordum. Hatırlıyorum da bir defasında aynaya bakıp şöyle diyordum. Henüz değil. Buna hakkın yok. Senin küçük bir kızın var. Ama aynadaki aksin bana, o sensiz daha iyi durumda olur. Sana hiç kimsenin ihtiyacı yok diyordu. Daha sonra koşup onu kollarıma alıyordum. O kadar tatlı görünüyordu ki iri gözleri ve lop yanaklarıyla. Niçin kimse ona bakma sevincini paylaşmıyordu? Onu kendime yaklaştırıyor ve seni asla terk etmeyeceğim ufaklık diyordum. Onu öpüyordum. Seni seviyorum fakat kendimi o kadar yararsız hissediyorum ki. Öyle çaresiz ve yalnız. Onu tekrar yatırırken tulumunda bir delik tespit ediyordum. Bu bana yapmam gereken onca şeyi hatırlatıyordu. Yamamak, dikmek, ütülemek, yıkamak, alışveriş yapmak, temizlemek, pişirmek, kızartmak ve hazırlamak. Ben 3 tane uyku hapı alıp yatıyordum. Zira biliyordum ki aksi takdirde sadece uyanık bir halde Tobias'ın her zamanki gibi geç bir vakitte eve gelmesini bekleyecektim. Sinirlenecektim, daha fazla kızacak, kıskanacak ve hayal kırıklığına uğrayacaktım. Ertesi sabah ben uyuyordum ve Tobias keyifsizdi. Biz tartışıyorduk. Ben çocuğumu alıp günün geri kalanını yatakta değersiz romanlar okuyarak geçiriyordum. Bozguna uğramış, unutulmuş. Öğlen yemeğini hazır bir çorba ve konserve ravioli pişiriyordum. Tahmin edileceği gibi o oldukça acı bir şekilde şikayet ediyordu. Ben kendimi iyi hissetmediğini söylüyor ve ondan akşama adam akıllı yemek beklediğini duyuyordum. Yine tek başıma ağlıyordum, sonra bakıcıyı çağırıyor ve şehre gidiyordum. Uyuşmuş gibi sokaklarda dolaşıyordum. Benimle konuşacak, bana dokunacak, benden hoşlanıp beni sevecek birini özlüyordum. Herhangi birini. Ve biri bunu yaptı. Bir Macardı. Pek kibar değildi, hatta pasaklıydı ama bana gülümsüyordu ve ben kendimi yine insan gibi hissediyordum. O benimle konuşuyor ve yakınlaşma teşebbüsünde bulunuyordu. Ben hayır diyecek durumda değildim. Sonra kendimi o kadar kötü hissettim ki eve gidip Tobias'a her şeyi anlatıyordum. O da beni yazılı bir itirafta bulunmaya zorluyordu. Bir gün gelip de boşanmak isteyecek olursan çocuğu kaybedeceksin ve benden de tek kuruş nafaka alamayacaksın. Sen sadece berbat bir ev kadını ve kötü bir anne değil, bir sürtük ve orospusun da. Nefret ve kinden kendinden geçmiş gibiydi. Sık sık yastığına içinde onu sevmek istediğimi söylediğim ve bir evlilik deyince neler düşündüğümü açıkladığım mektuplar koyuyordum. Kendimi ne kadar değersiz ve sevgisiz hissettiğimi yazıyordum. Ondan ilgisini benimle paylaşmasını, benimle ortak bir şeyler yaratmasını, bir şeyleri, herhangi bir şeyleri birlikte yapmamızı rica ediyordum. Onun için ise benim mektuplarım tamamen manyakça bir şeydi. O bana onu boğduğunu haykırıyordu. Ben istediğimi yaparken o bütün gün bizim için çalışıyormuş, bu yüzden de akşamları ve hafta sonları boş zamanları olsun istiyormuş. Unut şu tipik İngiliz romantik saçmalıklarını. Sen İsviçre'desin ve bir İsviçreli ile evlisin. Eğer böyleyse onu terk edeceğimi söylüyordum ona. Zira böyle bir İsviçreli evliliği bana göre değildi. Onun siyah gözleri korkutucu bir ifade alıyordu ve alnında bir damar kabarıyordu. Ben korkudan çarpılmış gibiydim. Hiç kimse beni terk edemez. Asla. Çok sessiz ve kontrollü bir sesle konuşuyordu. Ben de Andreas'ın karısının yaptığının aynısını yaparım. Seni burada istediğin kadar da tutarım. Sen asla boşanmayı düşünme. Hele çocuğunu hiç alamazsın. Ve şimdi buna uymasını öğreneceksin. Yoksa ben sana gösteririm. Senden nefret ediyorum diyordum. Sen bir koca değil, bir canavarsın. Niçin dünyadaki onca adamın içinde seninle karşılaşmak zorundaydım? O da bir zamanlar babamın yaptığının aynısını yapıyordu. Kaldırdığı koluyla üzerime doğru geliyordu. Benim de ona geri vuracağımı bildiğinden beni kendisine yaklaşmayı bırakmıyordu. Ben ortadaki bir balık gibi çırpınıyordum ve sonra o bana vuruyordu. Ben duvara çarpıyordum. O, ben kendi öz babamı sarhoş olduğu için yere sermiş adamım diyordu. Sonra da gidiyordu. Alet de uyuyordu. Ona koşup ağlıyordu. Günlerce ağlayan bir zavallıydım. Her günkü öğünleri hazırlamakta bile oldukça zorluk çekiyordum. Her türlü fantazimi kaybetmiştim. Ve sonunda bittiğini hissettiğim gün geldi. Ben öylece orada durup, Tanrım, bu duvarların beni ebediyen gömmelerine izin verme diyordum. Bebeğimi kucağıma bastırıyordum. Lütfen buna bir son ver, kurtar beni buradan. Ben burada bir gün daha kalıp bu duvarlara bakmaya dayanamayacağım. O gün aklıma sürekli babamın faremi nasıl öldürdüğü geliyordu. Onu okuldan eve dönerken altı pençe hayvan pazarından sıcak ve yumuşak sadece bana ait olacak bir şeye sahip olma özlemiyle almıştım. Bu özlem o kadar güçlüydü ki karşı koyamıyordum. Kimseye söylememeliydim. Formamın kemeri belimde çok sıkı olduğu için onu bluzumun içine koyuyordum. Çok tatlı bir duyguydu ve artık kendimi yalnız hissetmiyordum. Evde onu elbise dolabındaki bir ayakkabı kutusuna saklamak için hemen odama sıvışıyordum. Biraz da yiyecek ve su kaçırıyordum yukarıya babam gelmeden önce. İki gün boyunca her şey yolunda gidiyordu. Gizlice pisliğini pencereden aşağı çırpıyordum. Ve sonra bir gece babam benim yatağıma gelmişti ve farenin tırmalamalarını duyuyordu. O ayağa kalkıp dolabın kapısını açıyordu. Ne olduğunu gördüğünde bana kötü bir bakışla bakıyor, pijamalarını giyerek bana "Sana ev hayvanlarına tahammülüm olmadığını söylemiştim." diyordu. Aşağıya indi ve bir pense ile geri geldi. Bir eliyle beni gırtlağımdan yakalıyordu, diğer eliyle de pense ile fareyi kuyruğundan yakalıyordu. Hayvan korkunç şekilde ciyaklıyordu. Bu şekilde merdivenleri iniyor, beni şöminenin önüne itiyor ve hayvanımı kor ateşin üzerinde nasıl tuttuğunu seyretmeye zorluyordu. Herhangi bir şey yapmaya cesaret edemiyordum. Hiçbir zaman bir şey yapamıyordum. Beni elimle orasını olmaya zorladığında bile ta ki omuzlarım ağrıyıncaya ve şeyini ağzıma sokmasına kadar. Kusmak zorunda kalsam da sonra faremi görüyordum hala, onun ciyakladığını duyuyordum. Her şey o kadar üzücü ve iğrençti ki gözyaşlarım sümüğüm ve onun şeyi yüzümden aşağı akıyordu. Şimdi de omuzlarımı ve ensemi ovuyordum. Onlar hala serttiler ve ağrıyorlardı da genellikle. Etrafıma bakınıyor ve ne alışveriş ne de yemek yaptığımı fark ediyordum. Aletlerin maması hariç. Ve tekrar pişirecek gücü bulamıyordum kendimde. Tobias ne diyecekti acaba yemek bulamayınca? Radyoyu açıyordum. Beni bir panik alıyordu. O beni tokatlayacaktı. T42 and 240, a boy for you and a girl for me diye şarkı söylüyordu bir ses ve ben oturup düşünüyordum. Kim kendine bir kız ister diye. Nasıl olur da bir adam mutluluk dolu olurdu benim için bir kız. Aklımdan kadınlık organlarını geçiriyordum ve fenalaşıyordum. Bu düşünceyle öyle iğrenç ve pis hissediyordum ki kendimi. Kızlar kötüydü, kötü kokarlar, kanamaları vardı. Erkekler tarafından kullanılır, yaralanırlardı ve bundan hoşlanmalıydılar. Duygusal olmalıydılar ve her gece buna doymamalıydılar. Fakat sevgi neredeydi? Ben bir kızdım ve bu tüm sorunlarımın sebebiydi, ancak ben bir kız çocuğu istemiştim. Özellikle kendime kızların kötü olmadıklarını kanıtlamak için. Ben bebeğime bakıyordum ve ondaki her şey dört dörtlük, temiz ve sevilmeye değerdi ve ben kendi kendime bunun bende neden böyle olmadığını, benim kızımı bulduğum gibi ebeveynlerimin beni aynı böyle hoş ve muazzam bulmamalarının nedenini soruyordum. Beni dövebilirdi, korkuyordum. Bu içimdeki sızı, of bu sızı, bu karışıklık, yalnızlık... Aniden çılgın gibi toplanmaya başlıyordum. Öyle otoriter bir şekilde büyütülmüştüm ki hiçbir hakkımı geçerli kılamayacağıma inanıyordum hep. Kendi kararlarımı vermeye hakkım yoktu. Ne cüretle düşünmeye cesaret edebilirdim. Ben sadece bana söylenenleri yapmalıydım. Radyoyu kapattım. Bir karara varmak güç ve kuvvet istiyordu. Düğünden önceki gece nasıl dua ettiğimi hatırlıyordum. Lütfen sevgili Tanrım, bir deprem olmasını sağla. Buraya yeni evimize taşındığımız gibi farkına vardım ki Tobias sadece annesini bir kadınla değiştirmişti. Aslında bekarlık hayatını devam ettirmişti. O kendi yaşam şeklini değiştirmemişti. Ancak benim için her şey farklıydı. Bir karar vermek istiyordum. Anne ne derdi acaba? Onun annesi, babası, kız ve erkek kardeşi ne derlerdi? Tobias nasıl tepki gösterecekti? Ben ne yapmalıydım? Ne olacaktı? Son kez yaşamımda kendim bir karar verdiğimde babamın intiharına sebep olmuştum. Bebeğimin eşya ve bezlerini bir bavula koyuyordum. Diş fırçamı da alıyordum. Saat 6 olmak üzereydi. Bir saat sonra o eve gelecekti. Bir taksi çağırdım. Tobias daima annemin tavsiyesi üzerine babamın mirasıyla aldığım Borgward Isabella'yı kullandığından hiç arabam olmamıştı. Ben aletteyi anneme götürüyor, ona her şeyi anlattıktan sonra bir taksiyle Friedmatt'a gidiyordum. Bu bir tımarhaneydi. Şu sıralar ona psikiyatri kliniği deniyor. Gerçi bu o kadar aşağılayıcı gelmiyor, ancak bu da en az o kadar korkutuyor. Ama bu korku, ürkütücü niyetimle elimde tabletlerle yaşamdan bezmiş bir halde bir çocuk annesi olmama rağmen banyoda durmamla karşılaştırılamazdı.
Ayrım sonu.